İnsan Hakları.
Sevgili dinleyiciler, bir programda daha tekrar beraberiz. Daha önce biliyorsunuz insan haklarının mahiyeti üzerinde durduk. Ne olduğu, nasıl anlaşılması gerektiğini anlatmaya gayret ettik. Ondan sonra bir hafta sonra Türkiye'de bu konuda neler yapıldı? Ne tür düzenlemeler yapıldı? En son gelmiş olduğumuz nokta Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile beraber başka neler var? Hangi kurumlar var? İsim olarak saydık. Ve İnsan Hakları Günü olarak Türkiye'de hangi haftalar kutlanıyor? Onları vurgulamaya gayret ettik. Bu programımızda da Allah nasip ederse geçmişten günümüze insan haklarında ne tür merhaleler kat edildi, onlara değinmek istiyorum. Efendim, insan hakları M.Ö. 1760'lı yıllarda ilk bilinen yazılı belge olarak Hammurabi kanunlarıyla başladığı söyleniyor. Bu kanunlar içerisinde insan haklarını korumaya yönelik bir kısım kurallar söz konusu olduğu için Hammurabi ile başlıyor. Çok sert tabii Hammurabi'nin kanunları. Bir gün detaylarını da belki sizinle paylaşırız ama genelde ağır ölüm cezalarını içeren, çok basit cezalarla ilgili bile, mesela bir hırsızlığın cezasını ölüm cezası olarak veriyor Hammurabi. Ayrıca İnsanların içeceği suyu kirletenlere keza ölüm cezası veriyor. Bu derece ağır cezalar ama insanı korumaya yönelik olması hasebiyle insan hakları konusundaki kronolojinin birinci maddesini oluşturuyor. Milattan önce 1760. Milattan önce 539'da Pers İmparatoru II. Kiros diye bir adam var. İki Pers devletini birleştirerek Büyük Pers İmparatorluğunu kuruyor ve Akatça çivi yazısıyla savaşlarını ve kanunlarını bir silindire yazıyor. Bu silindire yazmış olduğu kanunlar arasında kölelerin özgür kalması gerektiği gibi bazı maddelerde olması hasebiyle yine insan hakları hususunda atılan ilk adımlardan sayılıyor II. Kiros'un bu çalışması. Yine M.Ö. 272 ile 231 yılları arasında Hintli Büyük Asoka'nın yazdırdığı halen mevcut olan Asoka sütunları veya Asoka fermanları diye fermanlar var. Bunlarda da yine insan haklarını koruyan bir kısım maddeler var. Bu sütunların bir kısmı hala duruyor. Milattan sonra yapılan çalışmalarda pek çok mutlaka bu konuda atılmış adım vardır ama kronolojide Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicret ettikten sonra hazırlamış olduğu Medine Sözleşmesi dile geliyor, kayıt altına alınmış. Efendim, burada Müslümanlarla Yahudiler ve paganlar, yani putperestleri içine alacak bir şekilde Medine'nin önde gelen aşiret ve aileleri arasında resmi bir anlaşma imzalanıyor ve herkesin bu anlaşmaya da uyması isteniyor. Burada belki İslam'da insan haklarını biraz detaylandırmak lazım. Ama isterseniz önce kronolojiyi kısaca özetleyeyim, sonra biraz detay vereyim size. 632'de yine Peygamberimiz tüm Müslümanları hac esnasında Arafat'ta toplayıp Rahmet Dağı'nın eteklerinde veda hutbesi adıyla hak, temel hak ve özgürlükler konusunda insanlara öğütlerde bulunuyor. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız diyor. Efendim, birbirinize hiçbir üstünlüğünüz yoktur ve benzeri pek çok cümle ifade ediyor. Yine bir programda bu konuyu, veda hutbesi ve insan hakları konusunu işlemeyi düşünüyorum Allah nasip ederse. İşte Magna Carta'nın İngiliz hukuk tarihi için ayrı bir önemi olduğu kadar günümüzde uluslararası hukuk, anayasa hukuku ve insan hakları için de önemi büyük olarak kabul ediliyor. Önemli bir mihenk taşı Magna Carta. 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han, 29 Mayıs 53'te Ayasofya Kilisesi'ne dolup tir tir titreşen Bizanslılara şöyle söylüyor. Dil, din ve toprak hürriyetleriyle haklarının korunması altında olduğunu taahhüt ediyor. Dinlerinde serbest olduklarını söylüyor. Ayrıca 1463 yılında Bosna'yı fethettiğinde de Fonissa şehrindeki Fransisken Kilisesi üyelerine bir fermanla dinlerini özgür bir şekilde yaşayabilecekleri hususunda efendim taahhütler veriyor. Hala o ferman bugün o kilisede muhafaza ediliyor. Bosna'ya yolunuz düşerse mutlaka gözden geçirmenizde fayda var. Hatta internetten aradığınızda da bu fermanı bulmanız mümkün. 1689 İngiliz Yurttaş Hakları Beyannamesi var. Veya insanlar hak ve özgürlüklerini kraliyet halefliğinin düzenlemesini beyan eden kanun olarak da ifade ediliyor bu. Birleşik Krallık'ta yani İngiltere'de baskıcı hükümet uygulamalarını yasa dışı sayıyor İngiliz Yurttaş Hakları Beyannamesi. 1776'da Virginia Hakları Beyannamesi ile bir dizi temel hak ve özgürlükler teminat altına alınıyor. 1789'da Fransa Meclisi'nin 26 Ağustos'ta onayladığı İnsan ve Yurttaş Hakları bildirisiyle bu alanda önemli bir merhale daha kat edilmiş oluyor. 1864'de ise Cenevre Sözleşmeleri İki Dünya Savaşı'ndan sonra daha da genişletilerek Uluslararası İnsaniyet Yasası'nın temellerini atıyor. 1919'da Birinci Dünya Savaşı'ndaki inanılmaz insan kayıpları ve büyük insan hakları ihlalleri modern insan hakları belgelerinin gelişiminin arkasındaki itici güç olarak kabul ediliyor. Roosevelt ve Churchill İkinci Dünya Savaşı devam ederken Atlantik Şartı'nda insan haklarının önemini belirtmişler ve 42 tarihli Birleşmiş Milletler Deklarasyonu'nda amaçlarını ortaya koymuşlardır. Bu belgede yaşama, özgürlük, bağımsızlık ve din serbestliği olarak 4 temel ilke olduğu için önem arz ediyor ama İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insanı öldüren bu adamlar daha sonra insan hakları bildirileri yayınlıyorlar. O da ayrı bir mesele tabii. 1948 10 Aralık'ında Evrensel İnsan Hakları Bildirisi kabul ediliyor. Bu tarih Dünya İnsan Hakları Günü olarak da kutlanıyor ve 1950'de de Avrupa Konseyi'nde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi onaylanıyor. Bu itibarla insan haklarının mutlak ve evrensel bir nitelik kazanmasının ve insan hakları standardının oluşmasının İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan uluslararası sistemin ürünü olduğunu da belirtmek mümkün. Yani bundan sonra özellikle insan hakları konusu uluslararası ele alınan bir konu olarak geçmeye başlıyor. Efendim insan hakları evrenseldir. Daha önce de söylemiş olduğumuz gibi insan haklarının, insanların bu hakları her zaman kabul edilmiş ve korunmuş değil. Bu durum kölelik, şiddet, ayrımcılık gibi insan onuru ve değerini ortadan kaldıran uygulamalarda açıkça görülüyor. İnsan haklarının tanınması ve yasal olarak güvence altına alınması insanın değerinin de korunması anlamına geliyor. Bu konuda geçmişten günümüze pek çok önemli adım var. Bu adımların bir kısmını az önce belirtmiş olduk. Peki İslam'da insan haklarını kısaca değinecek olursak ne diyeceğiz? Kur'an başkasına ait olan ve alın teri olmadan kazanılan bütün malları yasaklıyor yani haram kılıyor. Bir insan öldüreni tüm insanlığı öldürmüş gibi görüyor ve bir insana yardım etmek ve kurtarmanın da bütün insanları kurtarmak olduğunu ifade ediyor. Bunlar ayet-i kerimeler. Eşlerin birbirine karşı hak ve sorumluluklarını beyan ediyor. Ve hadis-i şerifler tabii. Toplumda komşuluk hakkını gözetmek İslam'da emrediliyor. Mesela veda hutbesinde değinilen birkaç başlığı detaylandıralım. Az önce sadece ismini saydık. İnsanların canları, malları, namusları kutsaldır deniliyor veda hutbesinde. Kadınların erkekler üzerinde, erkeklerin de kadınlar üzerinde hakları olduğu vurgulanıyor. Kadınların erkeklere Allah'ın bir emaneti olarak nikahlarına aldıkları söyleniyor ve haklarına riayet edilmesini üzerine basa basa belirtiyor Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrıca Veda hutbesinde hiçbir ırkın ten renginin diğerine üstünlük sağlamadığını vurguluyor. Bir insan öldürmenin tüm insanları öldürmek gibi olduğu ifade ediliyor. Yine Hazreti Peygamberimizin eşi Hazreti Hatice'nin servetini köleleri satın alarak özgürlüğüne kavuşturmakta harcadığı bilgiler arasında yer alıyor. Hammurabi kanunlarıyla alakalı milattan önce 1760 olarak noktayı düşürmüştük ya az önce. Neler var mesela? Birkaç madde. Şimdi detaylandırıyoruz bunları. Mesela diyor ki Hammurabi, bir kimse hakkı olmayan bir yere girecek delik açarsa, mesela bir başkasının evine girmek için bir delik açtınız. O deliğin önünde ölümle cezalandırılır ve oraya gömülür. Son derece ağır bir ceza, değil mi? Yangın esnasında bir evden eşya çalan biri, yanan evin ateşine atılıyor ve bu şekilde cezalandırılıyor. Yine son derece ağır bir ceza. Karısı, çocuğu ve hizmetçisi olan bir adam ikinci bir kadınla evlenmesi yasaklanıyor Hammurabi kanunlarına göre. Peki Magna Carta'da detaylandıracak olursak birkaç cümleyle neler var? İngiltere'de Papa, kral ve soylular arasında yapılan bir sözleşmedir bu. Bu sözleşmeyle Kral John, yurtsuz John olarak da biliniyor, kanunlara uygun davranmayı kabul ediyor ve bazı yetkilerinden din adamları ve soylular lehine vazgeçiyor. Mesela, hiçbir özgür insan yargılanmaksızın hapse atılamaz, sürgün edilemez ve zarara uğratılamaz. Başka neler var? Hiçbir özgür insan mal ve mülküne el konularak cezalandırılamaz deniliyor. Fransız İnsan Hak ve Vatandaş Hakları Bildirisini de az önce ifade etmiştim. Burada neler var? İnsanlar haklar bakımından özgür ve eşit doğarlar. Özgürlük, mülkiyet hakkı, güvenlik ve baskıya karşı direnme temel insan haklarıdır. Bunu kabul ediyor Fransız Vatandaş Hakları Bildirgesi. Ayrıca devlet yönetiminin amacı insan haklarını korumaktır diye de bir madde düşüyorlar bu bildirgeye. İnsan hakları evrensel bildirgesini biraz detaylandıralım. Daha sonra yine pek çok zaman önümüze gelecek. İnsan hakları özgürlükleri ilk kez bir bütün olarak bu bildirgede dile getirildiğinden dolayı biraz önem arz ediyor. Bildirgenin bütün maddeleri ki 30 civarında maddesi var. Bugün insanların sahip oldukları tüm hakları en azından ilki olarak içeriyor ve kesinlikle ifadeye taşıyor. Herkes ırk, renk, cins, dil, din, siyasal ya da herhangi bir başka inanç, ulusal ya da toplumsal köken, varlıklılık, doğuş ya da herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu bildirgede de açıklanan bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanır deniyor. İnsan hakları evrensel bildirgesinde yer alan çocuk ve kadın hakları ve sosyal ve siyasal hakları ayrı ayrı maddeler olarak serdediliyor. Tanzimatla, oysaki az önceki kronolojide pek çok şey olmasına rağmen, işte Fatih'in girişimleri var ama Tanzimat daha çok niyeyse bu işte uğraşanların dikkatini çekmiş. Herhalde azınlıklara verilen haklar dolayısıyla olsa gerek. 37'de Tanzimat Fermanı, 56'da Islahat Fermanı'nın temelinde de insan hak ve özgürlükleri var. Tanzimat ve Islahat Fermanlarıyla ayrım gözetilmeksizin herkesin can, mal, namus, güvenliği, yargılama, mülk edinme gibi haklarının güvence altına alındığı dile getiriliyor. 1876'da Kanuni Esasi'nin vurgulanması lazım. Çünkü Osmanlı Devleti 1876 yılında meşrutiyetin ilanıyla Türk tarihinde ilk defa anayasa ilan ediyor. Anayasa yönetimine giriyor. Kanuni esası zaten anayasa demek. Meşrutiyetle birlikte kabul edilen kanuni esasiden birkaç madde mesela paylaşalım. 9. madde, herkesin başkalarının haklarını ihlal etmemek kaydıyla kişisel özgürlüğü olduğu vurgulanıyor. 11. maddede, genel kamu düzeni ve ahlaka aykırı olmadığı müddetçe herkese din, inanç ve ibadet özgürlüğü tanınıyor. Ayrıca 21. maddede özel mülkiyete keyfi biçimde ve tazminat ödenmeden el konulamayacağı gibi insan hak ve özgürlüklerine vurgu yapılıyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti döneminde neler var? Ne tür düzenlemeler var? En azından ilk yıllarda neler var? Bugün pek çok şey var ama ilk yıllarda neler var onu da vurgulayalım. 1924 Anayasası'nda 1976 yılında kabul edilmemiş bir takım hak ve özgürlükler yer alıyor 24 Anayasası'nda. Mesela 3. madde, egemenliğin kayıtsız şartsız vatandaşlara ait olduğu vurgulanıyor. 10. madde, milletvekili seçimlerinde kadınların da oy kullanma hakkı olduğu söyleniyor. 69. madde, herkesin yasalar karşısında eşit olduğunu vurguluyor. 70. madde, kişi dokunulmazlığı, din, söz, yayım, seyahat, çalışma, dernek kurma ve toplanma gibi hak ve özgürlüklerin tanınması gibi hakları vurguluyor ki o döneme göre oldukça güzel haklardır bunlar, vurgulamakta fayda var. Ayrıca 1934 yılında birçok Avrupa ülkesinde henüz kabul edilmemiş olmasına rağmen kadınların milletvekili seçilebilme hakkı anayasada yer alıyor. Yine sonraki dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini imzalıyor. 54'te çocuk ve kadın haklarına dair sözleşmeleri kabul ediyor. Siyasal ve yasal eşitlik ilkelerini hayata geçirmeye de çalışıyor. Sevgili dinleyiciler, bu bölümümüzün sonunda sizler için insan hakları ile ilgili bazı güzel sözler derledim. Onunla da programımızı tamamlayalım. İnsan köle doğmaz, köle yapılabilir belki. Gerçek olan tek yarış insanlık yarışıdır. En büyük sevgi insanlık sevgisidir. İnsan insanın efendisi olamaz. Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar özgürdür. Bütün insanlar özgür ve eşit doğar. Milli kinlerin üstünde insanlık muhabbeti vardır. Özgürlüğünden vazgeçen kimse, insanlık hak ve görevlerinden de vazgeçmiş demektir. İnsan sevgisi en büyük sevgilerdendir. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Kişisel hürriyetler kutsaldır. İnsan hakları doğmakla kazanılır ve beklemez. İnsan hakları insana yakışır. İnsanca bir yaşam içindir. İnsan haklarıyla vardır ve hakların gerçek kaynağı ödevlerdir. İnsan hakları uygar yaşamın temelidir. İnsan hakları çağımızın en üst değeridir. İnsan hakları düşünce ve ifade özgürlüğü demektir. İnsan hakları onurlu, eşit ve özgür yaşayabilmektir. İnsan haklarına saygı göstermeyen kişi ve milletler asla barışı sağlayamazlar. İnsan hakları yeryüzünün en barışçıl silahıdır. Bu silah hepimizi korur. İnsan hakları kurallar gibidir. Nasıl davranacağımızı bize söyler. İnsan hakları yargıçlar gibidir. ona başvurur, hakkımızı ararız. İnsan hakları duygular gibidir, soyuttur ama duygular gibi herkese ait özneldir ve her ne olursa olsun hep yaşayacaktır. İnsan hakları tıpkı doğa gibidir, ortadan kaldırılamaz. İnsan hakları tıpkı ruh gibidir, yok edilemez. İnsan hakları zamana benzer, zengin ve fakir, yaşlı ve genç, siyah ve beyaz, uzun ve kısa, hepimize aynı biçimde davranır. İnsan hakları bize saygı sunar ve bize de başkasına da saygı duyma sorumluluğu yükler. İnsan hakları insan olmanın kazandırdığı haklardır. Başkası tarafından verilen bir söze, teminata bağlı olarak da ya da satın alarak da elde ettiğimiz haklar değildir. İnsan hakları insan olmamızın ve onurumuzun doğal bir sonucudur. Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapabilmek veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına pranga vurulamaz. Bu son sözümüzle de bugünkü programımızı nihayete erdirmiş olalım. Yararlı olduğuna, faydalı olduğuna inanarak bu programı yapıyoruz. Her şeyden önce insan biliyorsunuz inancımıza göre eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi, en kıymetlisi, en değerlisi demektir. Biz de bütün insanları bu şekilde telakki etmek, görmek, kabul etmek durumundayız. Ama insanların bir kısmı tabii yanlış işler yapar. İnsana zulmeder, kadına zulmeder, çocuğa zulmeder, hayvana zulmeder. İnsanlıktan aşağılara, esveli safiliğine düşebilir. Onu da unutmamak icap eder. Efendim haftaya yine aynı gün ve aynı saatte buluşmak üzere hepinizi Yüce Mevla'ya emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.
İnsan hakları.